birbirimizi sevelim. Eğer Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e ait olduğumuzu söyleyebiliyorsak. Seviniyorum. Gerçekten çok seviniyorum. Her birinizi burada gördükçe her pazar büyük bir sevinç yüreğimde oluşuyor. Bunu ifade etmek isterim öncelikle. Tabii uzun bir aradan sonra yine göremediğimiz kardeşleri de görmek, o da bizi mutlu ediyor. Gerçekten Rab hepimizin yüreğinde bu yönde istek uyandırsın. Öyle ki evet, bazen hastalanıyoruz değil mi? Hastalıktan dolayı hareket edebilecek durumda bile olamayabiliyoruz doğal olaraktan. Ama eğer hasta değilsek, şartlar ve koşullar ne olursa olsun, engeller ne olursa olsun, çıkıp Rabbin evine, topluluğuna katılmak amaç ve hedef olsun her birimizin. Çünkü gerçekten sevgili kardeşler, emin olun, her zaman ifade ettiğim gibi, belki konuya girmeden önce bunu söylemek isterim. İmanlı olarak ifade ettiğimiz kişilerin hayatında dört şey çok önemli. Birincisi, bizi besleyen bu çarpık düzen içerisinde ayakta sağlıklı bir şekilde durmamıza katkı sağlayan Allah'ın, Tanrı'nın diri, değişmeyen ama değiştiren sözü. Bunu okumak gerekiyor. Sadece pazardan pazara değil, ama her gün okumak ve öğrendiklerimizi içine sindirdiğimizi de hayatımıza sokmak gerekiyor. İkincisi ne? Dua etmek. Çünkü neden? Dua aracılığıyla Rabbe yaklaşıyor. Doğru mu? Dua aracılığıyla Tanrı'yla konuşuyor ve dua aracılığıyla isteklerimizi Rabbimize iletebiliyoruz. O da ne yapıyor bize? Sözü aracılığıyla hamdolsun konuşuyor. Demek ki söz ve sözü okumak ve dua iç içe. Ama bir bacak daha var. Masanın bir bacağı daha var. Toplantılara katılmak. Yani buna biz paydaşlık diyoruz. Neden? Çünkü öğrendiklerimizi aramızda paylaşarak ne yapıyoruz? Birbirimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Doğru mu? Ha, yani o zaman şöyle diyoruz. Göl değil, akarsu olmak zorundayız. Eğer göl gibi yağan yağmurun suyunu alır ama bir noktadan sonra kokmaya başlar göl. Ama akarsu hiçbir zaman kokmaz. Aldığımızı verdikçe biz zenginleşiyoruz. Ama karşımızdaki kişiyi de zenginleşmesine katkı sağlıyoruz. Doğru mu? Demek ki toplantılara da katılacağız. Şimdi bacak, üç bacak oldu. Bir de masanın dördüncü bacağı var. Son bacak. Bakın, dört bacaklı bir masayı düşünün. O bacaklardan bir tanesini eksitsiniz. Almanca'da wackelig diyorlar ya, sallantıda oluyorsun. Hayatımızda niye sallantılar var? Dua var, okumak yok. Okumak var, toplantılara katılmak yok. Toplantılara katılmak var, İnsanlarla Tanrı'nın sözünü paylaşmak yok. İşte dördüncü bacak da bu. Tanıklık diyoruz. Tanıklık nedir? Öğrendiklerimizi başkalarına aktarmak. Bakın, her zaman söylüyorum. Alın kutsal kitabı, sokağa çıkın, sokakta vaaz edin demiyorum. Ama insanlarla birlikte olduğunuzda, değil mi? Birlikteyken öğrendiğiniz değerleri başkalarına aktarın, paylaşın. Bizim amacımız bir inancı aşağılamak, kötülemek değil. Asla ve asla. Bizler inandığımız gerçekleri insanlara anlatmak olmalı. Bilmiyorum hangi oranda anlatıyorsunuz. Eğer bakın değerli kardeşler, dua hayatınız sağlamsa, sözü okuma hayatınız sağlamsa, toplantılara katılma hayatınız sağlamsa, üç bacak sağlamsa, dördüncüsü tanıklık otomatikman geliyor. Bacaklardan bir tanesi eksikse tanıklık yapmanız asla ve asla mümkün değil. Unutmayın, Rab İsa dedi, onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Elma ağacına baktığınız zaman portakal demiyorsunuz. Elma ağacı diyorsun. Niye? Elma veriyor çünkü. Bakın, eğer Rab'de olmak, İsa Mesih'te olmak, diyelim ki en çok hangi meyveyi seviyorsunuz onu söyleyin. Kiraz diyelim, ben kirazı çok severim. Eğer Mesih'te olmak, İsa'da olmak kiraz vermekse, hayatıma bakanlar bende karpuz görmesin, kirazı görsün. Ha? Bakın, kiraz bereli olabilir. Birazcık hafif bozuk olabilir. Yumuşamış olabilir. Tamam mı? Hayatımıza da bu tür bozukluklar olabilir. Ama imanlı olduğunu söylüyorsan, yeniden doğduğunu söylüyorsan kesinlikle ve kesinlikle kiraz vermek zorundasın. Bugün sizi çok önemli bir bölüme götüreceğim. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda neyin üzerinde durduk? Hatırlayın. Benim için en iyisi Rab Tanrı'ya yakın olmaktır. Doğru mu? Durum ve şartlar ne olursa olsun yapılması gereken tek şey Rab'be yakın olmak. Onun da ön koşulu neydi? Rabbin sözüne yakın olacağız. Doğru mu? Bugün de Yuhanna 5. bölüme götürmek istiyorum sizleri. Yuhanna 5. bölümde aslında tüm insanlığı ilgilendiren bir bölüm. Yani şöyle söyleyeyim, insanın doğal yapısını, ne durumda olduğunu bize açıklayan bir bölüm. Yuhanna 5'te yer alan anlatım. Orada bir kötürümden söz ediliyor. Bakın bu kötürüm böyle birkaç yıllık kötürüm değil. 38 yıl boyunca acı içerisinde inim inim inleyen bir kötürüm. Bu kötürüm kişi bir havuzun kenarına gidiyor. O havuza girme arzusu içerisinde ama 38 yıl boyunca bu gerçekleşmiyor. İlk 9 ayete bakacağız. Bölümün ilk 9 ayetine ve o ilk 9 ayeti ayet aracılığıyla oradaki içeriği, ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışacağız sevgili kardeşler. Evet, kim okumak istiyor? Özgür, uzun zamandır yoktun. İstersen oku bakalım. İlk 9 ayet, 1'den 9'a kadar, 9 da dahil.
İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice, Beytesta denilen 5 eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanlıların altında kör, kötürüm, felçli hastaların bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin diye sordu.
Evet.
Hasta şöyle yanıt verdi. Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimse yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor. İsa ona kalk, şilteni topla ve yürü dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü.
Ya, özellikle bu ifade ediliyor. O gün Şabat günüydü. Çünkü Şabat kutsanan gün anlamına gelen Şabat günü hastalara şifa vermek yasaya göre doğru bir tutum, davranış değildi. Onun için burada özellikle o gün Şabat günüydü ifadesi yer almakta. Şimdi kutsal kitaba genel olarak baktığımızda sevgili kardeşler bazen İsa'ya getirilen bazı kişiler hakkında okuyoruz. Ya bazı kişileri İsa'ya getiriyorlar şifa bulsun diye. Bazen de kişilerin kendisi İsa'ya gidiyor şifa bulmak için, sorununa çözüm bulabilmek için. Ama burada tam ters bir durum söz konusu. Ne birileri alıp onu İsa'ya götürüyor ne de o kişi İsa'ya gidiyor. İsa'nın kendisi, bakın çok önemli, İsa'nın kendisi o kişiye ne yapıyor? Gittiğini okuyoruz. Şimdi 38 yıl boyunca havuzun kenarına geliyor ve o havuza girebilmek için yılda bir kez melek tarafından havuz çalkalandırılıyor. O çalkalanma durumunda bir oraya giren kişi hastalığından şifa buluyor. Tamam mı? Ve bu kişi böyle bir durumda 38 yıl boyunca bu umutla, bu umut içerisinde oraya geliyor ama 38 yıl boyunca bir türlü onu o suyun içerisine bırakan kimse yok değerli kardeşler. Şimdi İsa'nın o kadar büyük kalabalık içerisinde o adama doğru gitmiş olması bize çok önemli bir gerçeği önümüze koyuyor. Bakın bütün dünya inançlarına bakarsanız bir şeyler yaparak bir takım yaptırımlarla Allah'a, Yaradan'a ulaşma çabası vardır. Doğru mu? Onu şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Bir takım şeyler yaparaktan Tanrı'ya ulaşma çabası içerisindeler. Bakın eğer bizler, günahlı olan bizler, güçten yoksun olan bizler, eğer içinde bulunduğumuz durumdan kurtulabilecek güçte ve yeterlilikte olmuş olsaydık eğer, Rab İsa Mesih hiçbir zaman göksel tahtını terk edip yeryüzüne gelerek tüm insanlığın kurtuluşunu o acımasız çarmıhta gerçekleştiremezdi. Demek ki bizim inancımızı yani Hristiyanlığı diğer inançlardan ayıran en önemli özellik bize doğru gelen bir Tanrı. Bakın biz güçten yoksun olduğumuz için gidemiyoruz ona karşı, günahlıyız ama o bize geldi. Hatırlayın Luka 19. bölüm ayet 10. Şimdi siz Yuhanna 5'e kurdele koyun. Çünkü orada konumuz orası. Kaybetmeyin o yeri. Ama Luka 19'a baktığımız zaman orada 10. ayette Rabbimizin yeryüzüne ne amaçla geldiğini harika bir şekilde ifade ediyor. Ne amaçla geldi? Diyor ki kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi diyor. Demek ki Rabbimizin yeryüzüne gelmiş olmasının temel nedeni kaybolmuş olan günahtan dolayı kayıp olan Recep'i kurtarmak için yeryüzüne geldi. Demek ki içinde bulunduğumuz duruma el atabilmesi için o göksel tahtını Rabbimiz ne yapması gerekiyordu? Terk etmesi gerekiyordu. Burada ne görüyoruz bu Yuhanna 5. bölümde? Rabbimiz 38 yıl boyunca acı içerisinde olan, havuz başında büyük bir umutla iyileşeceğini bekleyen kişiye doğru gidiyor Rabbimiz, hamdolsun. Şimdi bu 4. bölüme baktığımız zaman, Yuhanna 4. bölüme baktığımız zaman orada yaşanan bir mucize var. O yaşanan mucize sonrasında Yahudi bayramlarından birinin zamanının geldiğini okuyoruz. Şimdi biliyorsunuz kutsal kitaba baktığımız zaman Yahudilerin düzenli bir şekilde her yıl kutladığı 3 ayrı bayram vardı. Rabbimiz de bu bayramlardan, bu bayramın hangi bayram olduğu söylenmiyor burada. Ama o bayramlardan birini kutlamak için Rabbimizin de Kudüs'e gittiğini görüyoruz sevgili kardeşler. Şimdi bu bayramlar hangi bayramlardı? Kısa bir şekilde söylemek istiyorum. Hatırlamanız açısından. Biri fısıh ya da başka bir ifadeyle mayasız ekmek bayramıydı sevgili kardeşler. Mayasız ekmek bayramı bu ne amaçla kutlanıyordu? Mısır'dan çıkış kutlaması. Biliyorsunuz İsrail halkı Mısır'a köleydiler. 400 yıl boyunca kolay değil, değil mi? Ve o kölelikten kurtulmuş olmanın sevincini bu mayasız ekmek bayramı adı altında, fısıh bayramı adı altında ne yapıyorlardı? Kutluyorlardı sevgili kardeşler. İkincisi de haftalar bayramı ya da başka bir ifadeyle hasat bayramı. Yani ürün toplanıyordu ve bir yerde biriktiriliyordu, değil mi? Şimdi biz bunu Pentekost bayramı olaraktan kutluyoruz kutsal kitapta. Pentekost bayramı nedir? Kutsal Ruh'un gelişi, değil mi? Yani Kutsal Ruh'un gelişiyle Haberciler İşleri 2. bölümde ne görüyoruz? 3000 kişinin iman ettiğini görüyoruz, değil mi? Yani ürün 3000 kişinin toplanması. Ve üçüncü bayram ise çadır ya da çardak bayramı idi. Ve bu da İsrail halkı Mısır'ın köleliğinden kurtulduktan sonra vaat edilen ülke olan Kenan diyarına giderlerken, değerli kardeşler, kaldıkları, yaşadıkları, çölde kaldıkları yeri bize açıklıyor. Çardaklarda, çadırlarda kalarak bunu yaşıyorlardı. 40 yıl boyunca, çölde biliyorsun 40 yıllık bir süreç var. Çölde geçen bir süreç, sıkıntılı bir süreç. O 40 yıl boyunca çölde yaşadıkları bu olayı almak için bir araya geliyorlardı bunlar. Ve kurdukları çardaklarda 7 gün boyunca, bakın bu çok önemli, 7 gün boyunca, 7 gün kalarak orada kutlarlardı. Bunu Leviler kitabı 23. bölümde 42. ayette okuyoruz. Şimdi bu tapınma çadırından sonra kutsal kitaba baktığımızda Süleyman, değil mi? Davut'un oğlu Süleyman tapınak inşa ettiğini okuyoruz, değil mi? Daha sonra tapınaktan sonra ne oldu? Şu anda tapınak var mı? Hayır, yok. Peki tapınak yok. Tapınak nerede? Şimdi bakın, 1. Korintoslar mektubuna bakabilir misiniz? 1. Korintoslar mektubu 6. bölüm 19. ayet. 1. Korintoslar mektubu 6. bölüm 19. ayette orada harika bir şekilde ifade ediyor. Bedenlerinizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz diyor. Tapınak nedir? Bizim bedenlerimiz. Yani iman eden kişinin, iman ettikten sonra kutsal ruhun konut kurduğu yer. Bizim bedenlerimiz Allah'ın tapınağı. O tapınak bizleriz sevgili kardeşler. O açıdan kutsal kitap ne diyor? Bedenlerinizi kirletmeyin diyor. Doğru mu? Rabbin ruhu, kutsal ruh o tapınakta konut kurmuş olduğu için. O kutsal ruh değerli kardeşler bizde yer almış olduğu için, bedenlerimizde konut kurmuş olduğu için, imanlı olan kişinin yüreğinde, o açıdan imanlı gerekli olan güce sahip. O kutsal ruh sayesinde gerekli olan desteği alabiliyor ve o destek sayesinde varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliyor sevgili kardeşler. Bunu Romalılar 8. bölüm 9. ayette net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi gördüğümüz kadarıyla İsa Mesih Yeruşalim'e vardığında öğrencileri yanında yoktu. Ve ne yapıyor? Tek başına, adı ne? Betesda. Betesda. Karşılığı nedir? Merhamet evi. Merhamet evi. Yani Tanrı'nın merhametini açıklayan bir ifade. Merhamet evi anlamına gelen Betesda denilen havuz başına gidiyor. Şimdi koyun kapısı diye bir ifade okuduk, değil mi? Koyun kapısı olarak adlandırılmış olan bu havuzun ne diyor? Beş tane eyvanı. Eyvan nedir? Sundurma. Hatırlayın, sundurma nedir? Balkon gibi düşünün. Yani havuz var ve üst tarafta da bir tarafa açık dışa doğru bakan loca gibi düşün. Sinemalarda localar olur ya. Loca gibi düşünün. Dış tarafa bakan insanların orada oturup seyrettiği yer. Ama onun da altında bir koruma vardı güneşten korunmak için. Onun altında burada okuduğumuz gibi sevgili kardeşler, kör, topal, değil mi, felçli birçok hasta insanların orada oturduğuna tanık oluyoruz şifa bulmak amacıyla. Bakın 3 ve 4. ayetlerde okuduk. Diyor ki eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan oluşan bir kalabalık yatardı diyor. Demek ki okuduğumuz kadarıyla, anladığımız kadarıyla yılda bir kez Tanrı'nın meleği o suyu çalkalandırıyor. O çalkalanan suya kim önce girerse, giren kişi hastalığından kurtuluyordu sevgili kardeşler. Ama burada belki şunu da söylemekte yarar var. Hasta sözü, değil mi? Hasta ifadesi var. Ben Yunancasına baktım, asteneo sözünü kullanmış. Şimdi asteneo, astenes sözünün anlamı ne? Güçten yoksun demek. Çaresiz, güçten yoksun anlamı karşımıza çıkıyor. Demek ki bu harika. Demek ki buradaki insanların durumu günümüzün insanının doğal yapısını bize açıklıyor. Günahlıyız. Günahtan dolayı da güçten yoksun, çaresiz varlıklarız. Harika bir şekilde bunu net bir şekilde ne yapıyor? Önümüze koyuyor. Güçten yoksun, çaresiz. Ve Rabbimiz her zaman olduğu gibi hastaya verdiği şifa aracılığıyla asıl orada bulunan insanlara bir mesaj vermek istiyordu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Rabbin yaptığı mucizelere baktığınız zaman örneğin bir körün gözünü açıyor değil mi? Oradaki amaç ne? Dünyanın ışığı benim ifadesini kullanıyoruz sonrasında da. Demek ki dünyanın ışığı kendisi olduğunu ifade ediyordu o mucize aracılığıyla. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra 5000 kişiyi olağanüstü bir şekilde 5 parça ekmekle 3 parça balıkla ne yapıyor? Ya da tersi değil mi? Onu doyuruyor. Şimdi orada neyi ifade ediyor o 5000 kişiyi doyurmuş olmakla? Şunu söylüyor. Yaşam ekmeği benim. Yaşamın kaynağı benim. Şimdi bakın burada Rabbimiz bu kötürüm adama şifa vermekle de bir mesaj veriyor oradaki insanlara. Nedir? Bakın 5. bölümün 24. ayetine. Mesaj orada. Yani Rabbimizin vermek istediği mesaj 24. ayette yer alıyor. Ne diyor 24. ayet? 5.24'te.
Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanamaz. Ölümden yaşama geçmiştir.
Gördün mü ne kadar harika bir şekilde. Demek ki bu sözlerle yaşanan bu olay aracılığıyla Rabbimiz sonsuz yaşamın kaynağı benim diyordu. Sonsuz yaşamın kaynağı benim. Gerçekten de önümüzde çok korkunç bir tablo. Dördüncü ayete baktığımız zaman, beşinci bölüm, dördüncü ayete baktığımız zaman gerçekten de bu tablo insanın acınacak durumunu bize çok net bir şekilde açıklıyor, önümüze koyuyor. Ve neden bunu söylüyorum? Şimdi bu tabloya baktığımız zaman üç tane söz var. Yani bizi açıklayan, bizi ifade eden üç tane söz var. Nedir onlar dördüncü ayette? Sayın o üç tane sözü. Evet. Kör, topal ve evet felç. Yani bedenin üyelerini hareketsiz bırakan felç. Şimdi biz bunu ruhsal kapsamda düşünelim. Yani kör, topal, felçli. Ben bu üç kelimeye odaklandığım zaman ve ruhsal çerçeve içerisinde düşünmeye başladığım zaman ortaya çıkan sonuç gerçekten de az önce ifade ettiğim gibi bizim durumumuzu açıklamakta. Evet, ruhsal açıdan körüz, ruhsal kapsamda topalız, aksiyanlarız ve ruhsal kapsamda felçliyiz sevgili kardeşler. Birazcık bunları açalım isterseniz. Şimdi körüz. Ruhsal kapsamda kör müyüz? Körüz. Bunu nereden anlıyoruz? Kutsal kitaba baktığımız zaman örneğin Korintoslara yazılan ilk mektuba bakın. Korintoslara yazılan ilk mektupta 2. bölümde 14. ayet. 1. Korintoslara mektubu 2. bölüm 14. ayette diyor ki doğal kişi. Kimdir doğal kişi? Daha henüz iman etmemiş. Yani Rab Tanrı ile beraber yürümeye karar vermemiş kişi. Doğal kişi. Bakın ne diyor? Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez diyor. Öyle değil mi? Bizler insanlara İsa'dan anlattığımız zaman hadi lan git işine kafayı mı yedin diyorlar. Değil mi? Bakın ne kadar güzel. Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona diyor saçma gelir. Bakın iman etmemiş kişi için Rab İsa Mesih'in yeryüzüne tüm insanlığın kurtuluşu için gelmiş olması, çarmıhta hayatını feda etmiş olması gerçeği tamamen saçma geliyor. O açıdan bakın kutsal kitapta yine Korintoslar mektubu 1. mektup 1. bölüm 18. ayet. Harika bir şekilde bunu ne kadar güzel doğruluyor. Diyor ki çarmıhla ilgili bildiri Bakın, mahva gidenler için. Kimdir mahva gidenler? İman etmeyenler için. Mahve gidenler için. Çünkü biliyorsunuz hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Değil mi? Bakın bu çok önemli bir gerçek. Evet bizler de ölüme doğru gidiyoruz. Ama biz öldükten sonra bedenler toprak oluyor ama ruh Tanrı'ya gidiyor değil mi? Daha sonra İsa Mesih ikinci kez geldiğinde o ruhlar beden alıp yeniden dirilecek. Değil mi? Rab Tanrı'yla beraber, İsa Mesih'le beraber sonsuza dek yaşayacak. Bunun güvencesini kutsal kitap veriyor mu bize? Veriyor. Doğru mu? Ama iman etmeyenler için ne diyor? Diyor ki onlar da evet beden onlar da dirilecekler ama ikinci kez öleceklerini söylüyorlar. Yani biz bir kez öleceğiz. Herkes öldüğü gibi. Ama ikinci ölüm bizi beklemiyor. Çünkü niye? Rab ile beraber sonsuza dek olacağımız için. Ama iman etmeyenleri bekleyen bir son var. Sonsuz ölüm diyoruz ona. Yani sonsuz yok oluş sevgili kardeşler. O açıdan diyor ki çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için yani iman etmeyenler için saçmalık, kurtulanlar içinse Tanrı'nın gücüdür. Amin. Kurtulan bizler için de içinse diyor Tanrı'nın gücüdür. Demek ki Rabbimiz İsa Mesih de Ferisi Nikodimos din adamıydı. Bir din adamıydı. Hepimizi bilgi açısından cebinden çıkarabilecek yeterlikte bilgi sahibiydi. Bakın bu kişi bu kadar bilgi sahibi olmasına rağmen yeniden doğmanın ne demek olduğunu, Tanrı'dan doğmanın ne demek olduğunu anlamış biri değil. Değerli kardeşler bizler çok güzel şeyler biliyor olabiliriz. Tamam mı? Tanrı'ya inandığımızı da söyleyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Ama Tanrı'yla kişisel bir ilişkimiz yoksa, anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Tanrı'yla kişisel bir ilişkimiz yoksa onu hayatımıza eğer sokmuyorsak, söylediklerimiz, anlatımlarımız eğer bizim hayatımızda yansımıyorsa, isterseniz ağzınıza kuş tutun. Böyle ha, ağzınıza kuş tutun. Hepsi boş. 2, 2, 4. Bu kadar açık ve net. Demek ki biz kime aitsek, ait olduğumuz kişiyi hayatımızda, demiştim ya, kirazsa bunun karşılığı kiraz vermek zorundayız. Rabbimizi hayatımızda yansıtmak zorundayız. Onun için Rabbimiz Nikodimos'a ne dedi? O kadar ondalığını veren, tapınağa gidip duasını eden, iyilik yapan, hani bizim Türkçe'de sevap dediğimiz, sevap işleyen bir yapı içerisindeydi, bir din adamıydı ya. Bir hoca gibi düşünün yani. Ve bu adama diyor ki İsa, sevgili Nikodimos bu yetmez diyor. Üçüncü bölüm, üçüncü ayet. Yuhanna 3 işte. Diyor ki bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığını göremez. Bakın ne kadar ilginç. Yeniden doğmak, ne demek yeniden doğmak? Yukarıdan doğmaktır. Yani Tanrı'dan doğmadıkça kesinlikle Allah'ın, Tanrı'nın hükümranlığını görmek mümkün değil değerli kardeşler. Demek ki yeniden doğmamış birinin ruhsal açıdan kör olduğunu bize net bir şekilde açıklıyor değerli kardeşler. Onun için eğer biz ruhsal açıdan körsek ben nasıl özgüre yol gösterebilirim? Kör olan özgür nasıl Selime'ye yol gösterebilir? Selime nasıl Ebru'ya yol gösterebilir? Ebru nasıl Necati'ye yol gösterebilir? Mümkün değil. Değerli kardeşler, körüm, körsünüz. Ruhsal kapsamda günahtan dolayı kör olmuş olduğumuz için. Demek ki körüz. Ama aynı zamanda da ruhsal kapsamda ne okuduk? Aynı zamanda da sakat. Sakat. Topal dedik ya sakat. Bakın Yuhanna 6 ayet 44. Ne diyor? Beni gönderen baba onu bana doğru çekmedikçe. Yani Rab Tanrı bir insanı kendine çekmedikçe kimse diyor bana gelemez. Bakın değerli kardeşler bu neyi açıklar? Tanrı bir kişiyi kendine çekmedikçe ifadesi şunu gösterir. Demek ki insan Tanrı'ya gidebilecek yeterlikte değil. Tanrı o kişinin hayatında çalışmadıkça, Tanrı o kişinin hayatında gerekeni yapmadıkça o kişinin kalkıp da kurtuluş bulması kesinlikle mümkün olmadığı gerçeği önümüze koymuş oluyor değerli kardeşler. Onun için bugün iman etmemiş kişi ruhsal kapsamda kördür. Kesinlikle. Ruhsal gerçekleri göremez, anlayamaz. Peki üçüncüsü neydi? Topal dedik, kör dedik. Üçüncüsü neydi? Felç ifadesi var değil mi? Bakın şimdi siz hiç şöyle bir ifade kullandınız mı? Mutlaka kullanmışsınızdır. Ya şunu ya da bunu yapmaya isteğim var ama kolumu kaldıracak gücüm bile yok. Halim yok. Değil mi? Kalkacak adımı atacak bile halim yok. Gücüm yok dediğimiz dönemler mutlaka olmuştur sevgili kardeşler. Demek ki bizim ruhsal kapsamda içinde bulunduğumuz durum işte tam budur. Güçten yoksun, felçli. Değerli kardeşler, güçten yoksun, felçli. Bakın görebiliyor musunuz? Havuzun başında topal, kör, felç ifadelerini ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman hepimizi ifade ediyor aslında. Ruhsal kapsamda. Evet, bedenen sakat değiliz çok şükür. Ama ruhsal kapsamda gerçekten de tam böyle bir noktadayız. Onun için haberci Pavlos Romalılara yazılan mektubun 7. bölümüne bakın. Ne kadar güzel söylüyor. Harika bir şekilde. Bakabilir misiniz? Romalılar mektubu 7. bölüm 18. ayet. Romalılar 7. ...18. Bulabildin mi Selim'i? Romalılar. Evet, ben okuyayım o zaman. Şöyle diyor. İçimde iyiyi yapmaya istek var. Değil mi? Her insan iyi yapma çabası içerisinde. Ama bakın, burası çok önemli. İyi yapmaya istek var ama diyor. Güç yoktur. Şimdi insanın doğal yapısı işte tam budur sevgili kardeşler. Kör, yani ruhsal gerçekleri anlayamaz, göremez ve aynı zamanda da topal, yani aksıyoruz ve felçli, yani güçten yoksun. Demek ki bu da neyi gösteriyor? Adem'le Hava aracılığıyla bize kalıtımsal olaraktan geçen, dünyamıza giren günahın getirdiği tüm sonucu tüm çıplaklığıyla ne yapıyor? Önümüze sermekte. Onun için değerli kardeşler, İsa Mesih'in yeryüzüne bizler için gelmesi gerekiyordu. Onun için Rabbimiz bizlere gelmesi, o adama da gitmesi gerekiyordu. Ona doğru yürümesi gerekiyordu. Bakın 7. ayete, Yuhanna 5 ayet 7. Ne diyor orada? Yuhanna 5 7'de.
Pastör şöyle yanıt verdi. Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimse yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.
Şimdi bu ne anlıyorsunuz bundan? Su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok ifadesi neyi açıklıyor bize? Yardım edeni yok. Bravo. Yani elinden tutan yok. Yani bu kişi o zaman ne oluyor? Eğer de ona yardım edeni yardıma muhtaç biri ise, elinden tutacak birisi yoksa
kimsesiz,
çaresiz, güzel. Yani bu kişi başka bir ifadeyle güzel söylediniz, hepsi doğru. Ama birilerine bağlı olduğunu gösteriyor, değil mi? Ha bravo. Birilerine bağlı. Yani muhtaç. Birilerine bağlı olduğunu net bir şekilde, muhtaç olduğunu bize net bir şekilde ne yapıyor? Açıklıyor sevgili kardeşler. Demek ki bu adamın kimsesi yoktu zavallı. Kimsesi yoktu. 38 yıl boyunca iyileşme umuduyla birileri tarafından havuz başına getirilip bırakılıyordu. Şimdi okuyup geçiyoruz değil mi? 38 boy. Bakın değerli kardeşler, bir yıl değil, 10 yıl değil. 38 yıl boyunca. Bakın, insanın yüreğinde oluşan yeni umut ışığı, şimdi bu yıl olmuyor. Önümüzdeki yıl düşünüyorsun ya belki önümüzdeki yıl olursa. Bir umut ışığı var değil mi? Adam umudunu kaybetmemiş. Bir umut ışığı var değil mi? Değerli kardeşler. Ama bu umut ışığı o yıl geldiğinde havuzun başına gittiğinde tekrar karanlığa dönüşüyordu. Bakın 38 yıl boyunca umut ışığı karanlık. Umut ışığı karanlık. Ya değerli kardeşler, bu insanı içten içe yıpratmaz mı? Ha? Bakın o zaman diyebilir miyiz? Bu adamın sadece bedensel acıları yoktu. İçsel anlamda da, zihinsel olarak da, içsel anlamda da, ruhsal anlamda da acı içerisindeydi. 38 yıllık umut karanlığa gömülmüş. Bakın bunu Hikmetli Süleyman güzel bir şekilde ifade ediyor. Kutsal Söz'de Süleyman'ın özdeyişleri ya da meseleleri 13. bölümde diyor ki 12. ayette başka güne atılan ümit, bakın altını çizin aslında bunun, başka güne atılan ümit yüreği hasta eder. Bakın ha şimdi ha sonra, ha şimdi ha sonra, ha şimdi ha sonra, toplam 38 yıl. Korkunç. Gerçekten korkunç bir durum değerli kardeşler. Şimdi bu böyle. Şimdi başka bir açıdan baktığım zaman bu gerçeği de söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi Rabbimizin sorduğu bir soru var. İyi olmak ister misin? Şimdi bu soruyu adama soruyor. İyi olmak ister misin? Böyle bir soru karşısında şimdi ne demesi lazım? Ya kardeşim, eğer ben İyi olmak istemiyorsam işim ne burada ya? Bakın saçma gibi bir soru değil mi? İyi olmak ister misin? Ya ben 38 yıldır eğer amacım, hedefim benim iyi olmak değilse burada benim işim ne? Ben buraya niye geleyim ki? Değerli kardeşler, sen ne demek istiyorsun? Diyerek aslında ne kadar kararlı olduğunu göstermesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Bu adam ne kadar kararlı olduğunu göstermesi gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Söylüyorum çünkü değerli kardeşler şöyle düşünün. 38 yıl boyunca, tamam mı? Birisini havuza indirecek umuduyla havuz başına geliyorsun. Tamam mı? Bak 38 yıl boyunca birisini havuza indirecek umuduyla havuz başına geliyorsun ve kötürüm olarak eve geri dönüyorsun. Ya şimdi bak şöyle düşünün değerli kardeşler. Eğer her yıl ben geliyorum ve kötürüm olarak eve geri dönüyorum. O zaman bir yerde yanlışlık var ya. Yani ben böyle düşünüp de stratejiyi, yani o ana kadar uygulamakta olduğum yöntemi değiştirmez mi insan?
Gerçekten öyle değil.
Değil mi? Yani madem ki sevgili kardeşim ya ben geliyorum 38 yıldır aynı şeyi yapıyorum. Ulan bunda bir yanlışlık var. Umut tamam, o da güzel. Yani şimdi farklı açılardan bakıyoruz ya. Yani baktığım zaman bunu da burada gerçekten de görmek mümkün sevgili kardeşlerim. Şimdi bu adam ne yapabilirdi örneğin? Fikir yürütelim. Şimdi biliyorsunuz herkes ön sırayı alıyor ya. Biz bile mesela bazen işte bizim ehliyet değişmesi lazım, eski kağıt tipi ehliyet. Değiştirmemiz lazım. Ulan bir gittik ana baba günü. Yani bir kuyruk vardı ya, ana caddeye kadar çıkmış vaziyette. Şimdi ben ne yapmam lazımdı? Oraya sabah 11'de gideceğime sabah saat 7.30'da açılıyor. 7'de ben orada olmam lazımdı. Adam bana göre, yani madem ki kardeşim seni koyacak biri yok, o zaman biraz daha erken kalkarım, biraz daha erken giderim, havuzun önlerinde yerimi alırım. Öyle düşünebilir. Yani böyle bir çaba içerisinde de olabilirdi aslında, doğru mu? Bunu da yapabilirdi eğer yöntemini değiştirmek niyetinde ise değerli kardeşler. Ya da senden önce gelenlere, bazen yapıyoruz ya bize, ya acil bir işim var, önüne geçebilir mesela, ben test alacaktım. Şinel test diyorlar ya, çabuk test. Şimdi geldi bir tane delikanlı önüme. Şey, ben şuraya yetişmem lazım, öne geçebilir miyim? Hadi saldık. Önde izin verdik. Şimdi bu adam da diyebilirdi ya, kusura bakmayın, ben 38 yıldır buraya geliyorum. Gerçekten de 38 yıldır büyük bir umutla buraya geliyorum ama umudum gerçekleşmiyor. Bana izin verir misiniz bugün ben, bana müsaade edin. Değil mi? Yani bunu da...
İş yerine yeni başladım.
Evet.
Şimdi bekliyorum ki yarın gideyim, iş yerine pozisyonumu değiştirsinler diye.
Evet.
Bu ne demek oluyor diye anneme söylüyorum. Annem diyor bekle.
Tabii.
Ben bekleyemem diyorum.
Ya, ya... Ama bu insan böyle bir ricada bulunabilir mi? Bazen bulunuyoruz. Adam geldi bana ricada bulundu. Ben öne aldım onu. Ricada bulunabilir tabii ki. Ama burada böyle bir şeyin yapılmadığını görüyor. Peki Markos 5'e baktığımız zaman kanaması olan kadından söz ediyor. Yani ağır hasta 12 yıl boyunca. Bakın bu kadının farklı davrandığını görüyoruz. Markos 12. Markos 5. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler 26. ayet orada ne diyor Özgür?
Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti.
Bak demek ki bu ne yapmış? En azından bu kadın doktor yani birçok doktoru denemiş, bir doktora bağlı kalmamış yani. Elinden geleni yapmaya çalışmış ama bu adamda tam farklı bir durum görüyoruz değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin sorduğu soru çok basit. İyi olmak istiyor musun? Bu aslında iyi olmak istiyor musun sorusu da aslında bunu gerçekten de bana göre onaylar nitelikte. Yani iyi olmak istiyor musun sen gerçekten de ya? Sen gerçekten iyi olmak mı istiyorsun? O zaman iyi olmak istiyorsan sevgili kardeşim şu ana dek neden bu yönde çaba harcamadın? Niye bir atılımda bulunmadın? Bakın değerli kardeşler, günümüzün insanı da bundan, bu adamdan emin olun farklı değil bana göre. Neden? Birçok evliliklere ben ruhsal danışmanlık yaptım. Yani bozuk evlilikler vardı, sorunlar içerisinde boğuşan birçok sorunlarla iç içe olan insanlar vardı. Ve onlara ben biraz destek olmaya çalıştım. Onlara kutsal söz ışığında ne yapmaları, nasıl yapmaları konusunda öncülük etmeye başladım. Onlara yol göstermeye çalıştım. Bunu onlara söylemiş olmama rağmen sevgili kardeşler, söylediğim yönde hiçbir adım atmadıklarına tanık oldum. Tamam mı? Bak söylememe rağmen o yönde hiç adım atmadıklarına tanık oldum. Sonra da birkaç hafta sonra bana gelerek bana demişlerdi ki ya abi hiçbir şey değişmedi. Ulan değişmez tabii. Sen kutsal kitabın sana buyurduğu şekilde yapman gerekeni yaptın mı? Hayır. Kardeşim bu sihirli değnek değil ki otomatikman bir şey yapsın. Sen bunu hayatına sokmadıkça, sen okuduğunu, anladığını hayatına sokmadıkça senin hayatında ne evliliğinde Rab senin evliliğine çeki düzen verebilir ne de senin hayatına bir çeki düzen verebilir sevgili kardeşim. Onun için Rabbin sözü ışığında hareket etmen gerekiyor. Yapılması gereken bu sevgili kardeşim. Sen üzerine düşeni yapacaksın. Ben her zaman bunu söylüyorum. Senin yapamadığını Rab Tanrı senin için yapacaktır. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Şimdi yıllardır kiliseye gelip giden insanlarla ben uğraştım. Yıllarca hem de Türkiye'de yaşadığım dönemlerde de, İzmir'de yaşadığım dönemlerde de. 79'dan bu yana gerçekten de kiliseye düzenli bir şekilde gelip giden birçok insanlar tanıyorum. Ve ne yapılması, nasıl yapılması konusunda birçok pratik vaazlar duymuş olmalarına rağmen hayatları karmakarışık adamların. Yani bir nebze olsun değişim yok ya. Adamların hayatına bak, düzenli geliyorlar, gidiyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Değişim yok. Neden? Bakın değerli kardeşler, değişmek istemiyorlar. Bunun karşılığı bu. Değişmek istemiyorlar. Sen değişmek istiyor musun kardeş? Rab soruyor. Ya sen iyi olmak istiyor musun, istemiyor musun? Ya vereceği yanıt çok basit ha. Evet ya da hayır. Bunun başka bir yanıtı yok. Sevgili kardeşler. İnsanlar değişmek istemiyorlar değerli kardeşler. O zaman bu bana neyi gösteriyor biliyor musunuz? Rab Rab demekle bu iş olmuyor. Rabbi seviyorum, Rabbe kurbanım demekle de bu iş olmuyor. Eğer bir kişi bu şekilde davranıyorsa eğer, değişme yönünde Rab Tanrı'ya izin vermiyorsa, emin olun bana göre o kişinin hayatının merkezinde Rab yok. Hayatının merkezinde yer almış değil. Yani ipleri Rabbin eline teslim etmiş değil. Ön koltukta, şoför mahallinde oturan Recep'in kendisidir. Hayatıma yön veren benim. Ama ben arka koltukta olmam lazım. Rab Tanrı'nın kendisi ön koltukta olması lazım ki bana yön versin. Ben değişmek istiyorsam, bak Rab yontuyor bize değil mi? Yonta yonta. Bir marangoz elindeki rendeyle ağacı yonta yonta istenilen noktaya getirinceye kadar yontuyor değil mi? Kolay bir şey değil. Yontmak da, yontulmak da acı veriyor insana. Ama bizim yararımız için. Eğer sen izin vermezsen Rab seni yontmuyor. Sen izin vermek zorundasın. Ve bunu da izin verdikçe Rab seni yontarak görmesi gereken noktaya senin gelmeni sağlıyor. Hamdolsun. Evet, ne kadar üzücü bir şey değil mi değerli kardeşler? Büyük bir hayal kırıklığı ya. 38 yıl boyunca umut karanlığa dönüşüyor. Umut ve bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Ya düşünün, şimdi gidiyorsunuz oraya, şifa bulacağım diye gidiyorsunuz. Sizden önce birisi geliyor, o şifa buluyor. Ulan bu sende acılık yaratmaz mı? Ulan ben mi olacaktım, ben girmem diye. O şifa buldu. Kıskanıyorum. O şifa buldu. Başka bir şifa buldu. Bu da bir acılık. Doğru mu? Yani baktığın zaman gerçekten nereden bakarsanız bakın, insanın, bu insanın yüreğinde büyük bir acılık vardı. Büyük bir, evet, büyük bir acılık yarattı bu durum. Değerli kardeşler. Belki bazılarımız da bazı durumlardan dolayı, nedenlerden dolayı ümitsizlik içine düştüğü dönemler oldu mu? Oldu mu? Mutlaka olmuştur. Ümitsizlik içerisinde düştüğünüz dönemler hiç olmadı mı sevgili kardeşler? Ne yaptınız genelde bu içinde bulunduğunuz böyle dönemlerde? Tutunabilecek bir dal aradınız kendinize değil mi? Sığınabilecek, yani ne diyor, denize düşen yılana sarılır diye bir ifade var ya, tutunabilecek bir dal aradınız mutlaka kendinize. Ama bu adamın tutunabilecek bir tek dalı bile yoktu. Kimsesi yoktu bu adamın. Başka çaresi yoktu. Bu yüzden imkansızlıktan dolayı hastalığını kabullenmişti. Şimdi aslında biliyor musunuz? Bazı nedenlerden dolayı çevremize baktığımızda buna benzer insanları görebiliyoruz değil mi? Ya bu benim kaderim ya. Kaderimse çekerim. Değil mi? Yani kabullenmiş. Durumu kabullenmiş. Değil mi? Durumu bu benim kaderim kardeşim. Kaderimse çekerim diyerek yaşam mücadelesini bırakan insanlarla karşılaşıyoruz çoğu kez. Ama kişi kendine sormuyor değerli kardeşler. Beni bu noktaya getiren ne? Yani ben kardeşim, tamam kader kader de, yani beni bu noktaya getiren ne? Bakın, herkes kaderini kendisi belirliyor değerli kardeşler. Herkes kaderini kendisi belirliyor. Aldığın kararlar, attığın adımlar, söylediğin söylemler, yaşam biçimin, yaşam tarzın, duruşun senin geleceğini adım adım şekillendiriyor, biçimlendiriyor. Onun için ben yıllarca psikolojik hastalıklarla uğraşan insanlarla uğraşıyorum. Kendilerini değerli kardeşler bırakmama konusunda teşvik etmeye çalışıyorum. Ama bu adam güzel olan tarafı çok hoşuma gidiyor. İlgisiz davranmıyor. Yani sorulan soruya karşı ilgisiz davranmamış olması bence harika. Çünkü diyebilirdi bu kadar olumsuzluktan sonra, hadi git işine canım, benimle alay mı ediyorsun? Değil mi? Bırak kendi halime beni. Evet, benimle alay mı ediyorsun? Diyebilirdi ama demedi sevgili kardeşler. Onun için söylemeye çalıştığım şu ve noktalayacağım bununla da değerli kardeşler. Yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde yaşam devam ettikçe sorun, sıkıntı, acılar, hastalıklar olacak mı? Olacak. Bundan kaçmak mümkün mü? Hayır. Ama sorunlar, sıkıntı ve acılar umudunuzu yitirmenize neden olmasın. Amin. Kesinlikle umutsuzluğa gömmesin sizleri. Bakın Rab bize, ben her zaman söylüyorum, hatırlayacaksınız şimdi. Rab bize bir bakış açısı verdi iman ettikten sonra. Kurbağa değil, aşağıdan yukarı değil. Yukarıdan aşağı, kuş bakışı. Bakın Yaşaya peygamber bunu güzel bir şekilde onaylıyor. 40. bölümün 31. ayetinde Rab'be umut bağlayanlar taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Yılanlar gibi yerde sürünmemizi sağlamıyor Rab bizim. Kartallar gibi yükselmemizi. Bizler eğer umut bağlayanlar, eğer Rab'be umut bağladıysak bizim bakış açısımız yukarıdan aşağıya. Aşağıdan yukarı değil değerli kardeşler. Bunun sonucu ne? Bakın ne diyor? Eğer sen bunu gerçekleştirdiğinde ayetin devamı, Yaşaya 40-31'in devamı diyor ki bu kişi koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmaz. Bu harika değil mi? Sıkıntın var mı? Var. Sorunların var mı? Var. Acıların var mı? Var. Ama bakın değerli kardeşler, net bir şekilde altını çizerekten söylüyorum. Senin içinde bulunduğun sıkıntılardan ait olduğun Rab çok daha büyük. Neden? Kartallar gibi yükselmiş olduğun için. Onun için diyor ki harika bir şekilde mezmur yazarı. 93. mezmur 4. ayet. Açın o ayet, o ayetle noktalayalım. Mezmur kutsal kitabın tam ortasıdır. 93. mezmur 4. ayet. Yani Zebur kitabı diyoruz ya. 93. mezmur 4. ayet ne diyor abicim?
Yücelerdeki Rab, engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür.
Amin. Bakın, yücelerdeki Rab, okyanusların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür. Diyorsun ki, sıkıntım var. Rab diyor ki, ben ondan daha güçlüyüm. Sorunlarım var. Rab diyor ki, ben ondan daha güçlüyüm. Yeter ki, umudunu ona bağla. Eğer sen üzerine düşeni yaparsan, bakın o da sizin sağlıklı bir şekilde yürümenize katkı sağlayacaktır. Önde size yol göstererek. Amin. Amin. O zaman eğelim yüreklerimizi. Rab aramızda sevgili kardeşler. Rab hepimize dokunmak istiyor. Elini uzatmak istiyor. İçinde bulunduğumuz durumdan bizim çıkmamızı istiyor. Bunu nasıl yapacak? Ben izin verdiğimde. Dua edelim. Rab bunu hayatımıza gerçekleştirsin ama aynı zamanda da bizlerin ona sımsıkı sarılmasını sağlayın.